Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, Hacı Gendam Mektuplar programında sizinle buluşmak ne güzel, hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Hacı Gendam Mektuplar programında bugün kimleri dinleyeceksiniz? Bendeniz Doğan Akın ve Profesör Doktor Süleyman Derin. Hacı Gendam Mektuplar programında ne yapıyorduk biz? İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektubatının tercümesinden okumalar yapıp, bu okumaları açarak Süleyman Derin Hocam'la ilerliyorduk. Hocama da bir selamu aleyküm diyorum.
Ve aleyküm selam. Çok teşekkür ederim Doğan kardeşim. İnşallah bugün herhalde 153. mektuba gelmişiz. Maşallah her programda bir iki mektupla okuyoruz. İmam-ı Rabbani Hazretleri bakalım bize bugün hangi manevi irfanları hediye edecek?
Bakalım hocam. Allah'ın izniyle başlıyoruz. 153. mektubun konusuna gelince, mutlak fenaya bağlı olan masivanın etkisinden tam olarak kurtulmak efendim.
Yani bu masivadan kurtulmak için insanın tamamen fenafillah makamına ulaşması, kendinden fani olması, kendinden geçmesi, nefsinin elinden paçayı kurtarması gerekiyor. Güzel bir konu.
Peki değerli hocam, şimdi masivanın tam açılımı nedir?
Masiva Allah'tan başka olan her şey. Allah dışındaki her şeye biz masiva diyoruz. Bu dünya hayatı, yediğimiz, içtiğimiz, gezdiğimiz, ahireti ilgilendirmeyen her şey masiva. O yüzden
dünyevi meselelerin hepsi masivaya mı giriyor efendim?
Tabii yani insan, İmam Rabbani bunu başka bir yerde de açıklıyor. Bu dünyaya ne kadar bizim şeyimizde yer tutuyor, yani sonsuz bir hayat karşısında ne kadar yer tutuyor? Bir toz kadar. Yani gereğince vaktimizi verip fazlasını zahit olarak yüz çevirip Rabbimize dönmek, gönlümüzde dünyanın yer tutmaması, yani para kesemizde, kasamızda olacak, gönlümüze girmeyecek. Yoksa masivadan yüz çevirmek demek tamamen dünyayı terk edelim, manastırdaki rahipler gibi dağ tepelerinde yaşayalım demek değil.
Ama yemeden içmeden uzadece girmek değil.
Gönlümüzde sevgisi kalmayacak. Yani yemeği içmeyi bir ata biner gibi, eşeğe biner gibi, bir araç gibi göreceğiz Rabbimize giden yolda. Bu konuda çok güzel bir örnek var. İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki, bir padişah diyor, üç değişik vatandaşına at, kaftan, kılıç ve birer kese para gönderir. Der ki, ey falan falan kişiler, gönderdiğim ata bininiz, kılıcı kuşanın, verdiğim keseyi de parayı da harcayarak hızla benim karargahıma, sarayıma gelin, size önemli vazife vereceğim. Hı hı. Der. Şimdi üç değişik insan ve üç değişik tutum görüyoruz burada. Birincisi der ki, ya ne güzel bir atmış, harika bir kaftan. Atı her gün kalkar kaşağılar, tabii cins Arap atı bu. Ata böyle arpalar, samanlar falan getirir. Atla meşgul olur. Hı hı. Atın güzelliğine vurulur. Eşine dostuna atı gösterir, harika atım var der. Binmez bile ata yani. O atı böyle bir sembol gibi, bir zenginliğin şeyi gibi, belirtisi gibi. Onunla iftihar eder. Kaftanını asar duvara, gelene geçene gösterir. Çok güzel kaftanım var, atım var diye.
Bununla övünürmüş yani.
Bu gafil adam işte. Dünyaya aldanmış insan demek. İkincisi, bu daha da kötü. Birincisi hiç olmazsa ters istikamete gitmiyordu. İkincisi ata biner, kılıcı kuşanır, ters istikamette gider. Yani padişahın sarayına değil de padişahın düşmanlarının olduğu bölgeye doğru gider. Hmm. Bu da kafir, müşrik, Allah'ın verdiği nimetlerle Allah'ın mülkünden ona isyan ediyor. Üçüncüsü ise belki fenayı mutlak, işte bunu kastediyor, masivadan yüz çevirmek. Üçüncüsü de der ki, ya padişah bana kıymet vermiş.
En fena bana, masivadan bahsediyorsunuz değil mi?
Evet, bana davet davetiye göndermiş. Beni adam yerine koymuş, ben gibi bir yani adam ne ki padişahın karşısında? Padişahın milyonlarca efendim vatandaşı var, kölesi var. Benim gibi adama kıymet vermiş, at göndermiş, para göndermiş, kılıç göndermiş. Ata biner, kaftanı kuşanır, kılıcı kuşanır. Dört nala nefes almadan padişahın huzuruna doğru koşar gider. Atını koştur dört nala gider. Şuydu buydu işte, ev tavuklarım vardı, evim vardı, bahçemdeki acaba ektiğim kabaklar ne olacaktı? Böyle saçma sapan düşünceye kapılmaz. Bilir ki padişahın huzurunda daha nice büyük nimetler var. Bir kere padişahın yüzü en büyük nimet. Padişahın dostluğu, yani teşbih atamasın tabii, Allah'ın dostluğu, Allah'ın rızası, velayetten daha büyük nimet var mı? Yok. Bir de tabii yani padişahın sofrasına giden insan her şeyin en iyisini yer. Şimdi o yüzden insanların durumu böyle. Masiva ile alakamız bu üçüncü, son anlattığımız şekilde olmalı. Ha, bir adam der ki, atı kabul etmiyorum kardeşim, atı da istemem, kaftanı da istemem, geri gönderin dese bu nimete nankörlük, padişaha nankörlük olur. Ama siz o masivayı alır da ona kıymet vermeden atı koşturup çatlatıp öldürüyorsunuz belki.
Yani mütevazı belki bir şekilde almak mı gerekiyor?
Yani atı alırsınız mütevazi olarak, atı çatlatıyorsunuz Allah yolunda. Malınızı mülkünüzü harcıyorsunuz. Sizin hedefiniz Rabbimizin rızası. İşte masivadan kurtulmak esasında bu demek. Yoksa hiçbir şeye sahip olmayalım, beş parasız olalım, çoluğumuz çocuğumuz ailemiz olmasın. Olacak. Olacak da kalbimizi meşgul etmeyecek bunlar. Bunu kimler yapıyor? Ruhbanlar yapıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de la rahbaniyete fil İslam diyor. İslam'da ruhbanlık yoktur. Yani her şeyi tamamen terk etmek, aileyi terk etmek, malı mülkü terk etmek, dağın başında bir mağarada fakir olarak yaşamak, bu diyor zühd, masivayı terk etmek değildir. İçindeyken, o yüzden Nakşiler diyorlar ki, halvet der encümen diyorlar. Yani kalbin Allah ile beraber olacak ama alışverişte, pazarda olabilirsin. Tabii biraz zor bir mesele. Bakalım biraz daha okuyalım isterseniz.
O zaman hocam bu hayatın bir pişme derecesi var, bir fırın gibi.
He? Eyvallah, eyvallah. Allah inşallah hepimizi Mevlana'nın buyurduğu gibi bu dünyaya gelince hamdım, piştim ve yandım diyor. Tabii ilahi aşkla yanmış. Masiva falan gözüne kalmamış ki artık. Muhabbetullah, Allah sevgisi bir kalbe girince o kalpte yani başka sevgi olmaz ki. İnşallah biz de o makama
İnşallah, bulaşırız. İnşallah hocam. Hacıgan'dan Mektuplar programında Doğan Akın ve Profesör Doktor Süleyman Derin hocayı dinliyorsunuz. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin izinde ilerliyoruz hocam.
Eyvallah.
Nimet ve minnet sahibi olan Allah'a hamdolsun ki kendisini isteyenleri ızdırabın ve sıkıntının içine koyarak bu ızdırapla onları kendisinden başkasında sükunet bulmaktan kurtardı.
Evet.
Yani bu ızdırapla onları kendisinden başkasında sükunet bulmaktan kurtardı.
Kalbimize öyle bir muhabbetullah, öyle bir hüzün, Allah ile ayrılığın hüznünü verdi ki o hüzün ile hani mesela bir çocuk annesini, diyelim ki 2 yaşında bir bebek, annesi başka bir yere gitse, bir işi olsa, hastaneye, doktora gitse, hani biz ona bakacak olsak, çocuğun eline ne versek teselli bulur mu? Oyuncak versen, çikolata versen, normal zamanda sevinir, oynar ama annesi olmayan bir yerde bir küçük bebek
sürekli
eline ne versen, eline ne versen ağlar. Mutlu olmaz. Aynen bunun gibi esasında bu dünyadaki nimetler de bizi Allah'tan alıkoymamalı. Annesinden ayrılan bir çocuk gibi, hatta daha fazla Kur'an-ı Kerim'de babalarınızı andığınızdan daha şiddetli şekilde Allah'ı anın. Hani gurbetteki bir insan ne yapar? Devamlı annesini, babasını, evini, barkını hatırlar ya. Biz de madem ki asli vatanından kopmuş gelmişiz, Estağfirullah ve nefaktu fihi min ruhi diyor Rabbimiz. Ben insana kendi ruhumdan üfledim diyor. Asli vatandan kopmuşuz, orayı özlememiz gerekiyor. Oraya efendim özlem ile bu dünyadaki hiçbir şey yani bizi mutlu etmemeli. Hani derler ya, bülbül altın kafese koymuşlar. Ah vatanım, ah vatanım demiş. Biz bugün maalesef bırakın altın kafesi, bakırdan bile kafese girsek, aa ne güzel kafesmiş deyip bu dünya kafesine razı oluyoruz. O hani bunun çok güzel bir örneği de var. Mevlana bunu çok güzel bahsediyor. Anne karnındaki diyor bebek orada çok huzurlu, çok rahattır. Yani kandan beslenir, irinden beslenir. Pis bir ortamdadır yani ondan sonra. Ama orada huzurludur deseler ki o bebeğe, ya bebek dışarıda öyle güzel bir alem var ki, çiçekler var, tepeler, dağlar, ağaçlar, ırmaklar, kuşlar. Acayip güzel bir alem var. Hadi gel dışarıya artık. Annenin karnına 9 ay kaldın yeter deseler, bebek dermiş ki lisanı haliyle, siz beni kandırmaya çalışıyorsunuz. Buradaki rahatımı kıskandınız. Burada benim tabii rahatım çok güzel, sıcacık bir ortamdayım. Soğuk yok, kış yok, yaz yok. Ondan sonra ne bileyim, hiçbir zaman gıdasızlık yok. Anne aç bile kalsa bebek gıdasını annenin kanından, yağından
beslenerek alıyor.
Alıyor. Benim rahatımı siz kıskanıyorsunuz. Tabii beni buradan çıkarıp benim yerime konmak istiyorsunuz dermiş. Hatta böyle çok güzel bir hikaye var. Mesnevi hikayesi yine. Hı hı. Padişahın böyle bir şahini var. Tabii şahin de padişah avlanmaya gidiyor. Her zaman padişahın kolunda yani tünüyor. Yani onun evi padişahın kolu. Padişahın yanında şahin. Da bakım ona göre, şeyi ona göre. Bir gün bu şahin nefsine uymuş. Padişahın sarayından kaçmış. Kaçmış ama şeye düşmüş. İki değişik hikaye var. Bir seferinde baykuşların arasına düşmüş. Baykuşlar nerede yaşarlar? Böyle izbe, terk edilmiş, metruk, çökmüş evlerde falan yaşarlar daha çok. oradaki baykuşlar bu Şahin'i görünce bunu kakalamaya, tüylerini yolmaya başlamışlar. Demişler git buradan, sen bizi evimizden etmek için mi buraya geldin? Bu sarayı, yani viraneyi de saray diyorlar. Bizden çalmak için mi geldin diye bunu kakalarlar, döverlermiş. O da dermiş ki ya ben ne yapayım sizin bu izbe, efendim metruk evinizde. Benim yerim padişahın kolu. Bir hata yaptık, gaflette bulunduk, kaçtık. O yüzden bu sıkıntıya uğradık dermiş. Başka güzel yine bir hikaye var aynı bu şekilde. O seferinde de bunu bir koca karının evine girmiş. Saraydan kaçıp. O koca karı da bunu tutmuş. Vah vah demiş Şahin'e. Senin demiş sahibin sana hiç ilgilenmemiş, hiç bakmamış. Ama demiş uzamış tırnakların deyip onun pençelerini, tırnaklarını kökünden kesmiş. Kanatların da çok uzanmış demiş. Tutmuş kanatlarını da kesmiş. Şahin'i bir tavuğa çevirmiş. Şimdi bu hesap, yani biz maalesef o saraydan kaçmış Şahin gibiyiz. Bu dünyanın mezbelesine, çöplüğüne, izbe efendim işte yani fani saraylarına, evlerine razı olup esas geldiğimiz sarayı unutmuşuz. Zaten tasavvuf da hani Estaizu billahi elestü bi rabbikum diyor Rabbimiz. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onu bize, efendiniz ben değil miyim sizin? Bize onu hatırlatan bir süreç. İçimizde böyle bir yolculuk. Bunu hatırladığımız zaman inşallah kendi vatanımıza döneceğiz. Cennete döneceğiz. Rabbimizin huzuruna döneceğiz. Çünkü biz Rabbimizle mükaleme ettik. Ruhlar alemindeyken. Galu bela. Evet ya Rabbi sen bizim efendimizsin, Rabbimizsin dedik. Bunu karşı karşıya. Çünkü orada muhatap. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Direkt bir soru var. Biz de direkt olarak bela. Evet dedik. O şeye geri döneceğiz inşallah. Rabbimizin huzuruna, cennetine, rızasına. Orayı özleyerek bu dünya ile razı olmayalım. Yani bu da çok güzel bir hikaye var. Bugün Mesnevi'den söz çok açıldı.
Hocam her programımızda Mevlana'ya şöyle bir geçiyor, Mesnevi'ye geçiyoruz.
Şimdi Allah dostları çok güzel paslaşıyorlar. Biri desir olarak ifade etmiş, diğeri bunu şiir olarak, Mesnevi olarak ifade etmiş. Diğeri hal ile ifade etmiş, diğerinin mankıbesini kullanıyoruz. Hep böyle bütün Allah dostları bizim için mübarek ve muhterem. Şimdi bir garip çocuk gitmiş padişahın kızına, prensese. Demiş efendim ben size aşığım, sizinle evlenmek istiyorum. Demiş ki, o prenses ya demiş ben padişahın kızıyım. Sen de garip çulsuzun birisisin. Sana demiş 100 altın vereyim de. Git demiş kendine başka hanım bul. Evlen bak düğün masraflarında bu 100 altın fazlasıyla yeter. Benden vazgeç. Olmaz efendim demiş. Çok seviyorum demiş. Yani 100 altın için vazgeçer miyim senden? 200 vereyim demiş. Olmaz efendim. 300, 500, 600, 800 deyince. Tabii 800 altın. Hani bugün diyelim ki 8 milyon TL diyelim. Villa al, fabrika aç, ne yaparsan yap. Çok büyük bir para. Genç demiş ki, ne yapayım demiş. Aşkımı bağrıma gömeyim. Bu 800 altına razı olayım. Demiş ama tabii orada bir ilahi tuzak var. Buna biz mekri ilahi diyoruz. Mekri ilahi. Bazen çok iddiada bulunuyoruz. Rabbim seni çok seviyoruz. Allah'ım peygamberi çok seviyorum. Dini çok seviyorum diyoruz. Allah diyor ki, ey kulum gel bakalım. Hadi ufak bir fedakarlık yap benim için. Şöyle bir hizmet çıktı. Ya Rabbi ya işte falan başkası yapsın.
İşte iman ettiğim diyerek iman etmek.
Ve terk edileceğinizi mi zannediyorsunuz diyor, evet. Ya. Diyor ki prenses çabuk diyor oradaki cellatlara. Bu diyor gencin kellesini vurun. Beni diyor 800 altına değişti diyor. Yani ben gibi büyük bir prenses. Bütün ülkeleri satsanız, mehir verseniz az gelir. Beni 800 altıncığa değişti diye bunun kellesini vurun. Şimdi Rabbimiz de bizi imtihan ediyor her zaman. Aman Allah'ım ne korkunç bir imtihan. Rabbim hepimizi sevgi, yani bundan başarıyla çıkarsın. Yani bir hizmet oluyor. 3-5 kuruşluk veremiyoruz bazen. 3-5 dakikamızı, 3-5 saatimizi, 3-5 günümüzü, ayımızı neyse Allah istiyor bizden, veremiyoruz. Cihat çağrısı oluyor, katılamıyoruz. Bunun gibi zor bir imtihandan geçiyoruz.
Yani 11 ayda bir Ramazan geliyor, ne kadar zor,
evet,
geliyor.
Zor geliyor insanlara. O yüzden yani bu imtihanlar var. Allah bizi başka şeylerle oyalatmasın bu dünyada. Makam olabilir, mevki olabilir, eviniz, damınız, arsanız.
Ya küçücük bir hastalıkta insan hayatının değerini çok iyi anlıyor değil mi?
Hastalık da olabilir. Yani bazen de nimet olmaz da ufak bir dert gelir başınıza. Onu öyle büyütüyor ki insanlar gözünde. Yani ufacık bir hastalık geliyor. Kaç sene hani kaç sene sağlıklı yaşıyor insanlar. Onu unutup ufacık bir hastalığı, şekerdi, tansiyondu, ne bileyim işte değişik değişik Rabbimizin hastalıkları var. Bizi bu dünyadan soğutup da Hı hı. Ahiret hazırlamak için biz onları bela gibi görüyoruz. Yani onlar bizim için bir uyarı.
Her şerde hayır vardır sözü güzel bir söz değil mi?
Güzel bir söz çünkü o şerler bize daha büyük hayrı hatırlatıyor. Yani bu insan bu dünyada hasta olmasa kimse ölmek istemez. Ama hastalık geliyor, şu geliyor, bu geliyor. İstiyorsun ya Rabbi artık diyorsun bu dünyadan bıktım. Çoluğum çocuğum işte öldü kaldı, arkadaşlarım kalmadı. Başım ağrıyor, dizlerim ağrıyor, midem ağrıyor. Artık hayırlısından diyorsun bir an önce öbür tarafa gideyim diyorsun. Kendi tabii, kendine istiyorsun. Tabii, tabii. İşte o yüzden o hastalıklar da esasında kıymetini bilsek bizim için bir nimet. Firavun kaç sene yaşadı? Bir kere başı ağrısa ben Firavunum, Tanrıyım demeyecekti. Hiç başı ağrımadı. Mülkü de çok. Zenginliği de hadsiz hesapsız. Sağa baktı, sola baktı. Herkes önünde eğilince ya ben olsam Tanrı olurum dedi. En Rabbukümül Aala. Ben sizin için en büyük Tanrı benim deme cüretinde bulundu. Niye? Çünkü Allah ona imtihan için hastalık, bela, musibet vermedi. Evet, devam edelim bakalım. Çok güzel sözler var.
Güzel bir açılımla başladık hocam bahsimize.
Buyurun.
Kıymetli dinleyenler, Hacıgan'dan Mektuplar programını dinliyorsunuz. Şu anda Erkam Radyo'dasınız. Profesör Doktor Süleyman Derin ve Doğan Akın'la birlikteliğiniz devam ediyor İmam Rabbani Hazretlerinin izinde. Başlamıştık 153. mektuba ve devam ediyoruz efendim. Ancak diyor İmam Rabbani Hazreti, ayarın yani Allah'ın dışındakilerin esaretinden tam olarak kurtulmak yalnızca mutlak fenaya şereflenilmesi durumunda mümkündür.
Yani tam fani olmadan Allah dışındaki sevgiler sıfırlanmaz, bitmez. İnsan mesela diyelim ki Allah yolunda 100 altın verir, 200 altın verir, 500 altın verir ama 1000 altına gelince acaba vermesem mi der. O yüzden bakıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de peygamberler böyle feleğin çemberinden zor imtihanlardan geçirilmiş. İbrahim Aleyhisselam'a bakalım. Niye İbrahim Halilullah olmuş? Mutlak fena yani teşbihat almasın, bizim peygamberlere değerlendirme yapacak halimiz yok da hani örnek yanlışılsın diye söylüyorum. Önce malından vazgeçmiş. 3 zikir duydum diye böyle efendim büyük bir çok muazzam koyun sürülerini vermiş. 3 zikrin hatırına. O kadar güzel Allah'a zikrediliyor ki. İnsan da tabii sevdiğinin övülmesini sever ya. Sonra Allah'a şirk koşulduğu için putları kırmış, canını vermiş Allah yolunda. Tabii Allahu Teala gül bahçesine çevirmiş, o ayrı. Üçüncüsünde insan bazen malını canını verir de belki en zor şey evladı vermektir. Evladı feda etmektir. Onu da başarmış. İbrahim Aleyhisselam tutmuş İsmail Aleyhisselam'ı. Önce hanımıyla beraber çok zor hakikaten. O
çok zor bir şey.
Ağlayacak ya, ağlayası geliyor o şeyi. Götürüp Mekke, o zaman da Mekke'de ev yok, hiçbir şey yok. Çorak, kumluk, dağlık bir yer. Oraya bırakıp bir gırba su, bir torba hurma neyse bırakıp gidiyor arkasını dönüp. Sonra tekrar çok sevdiği yani ömrünün sonunda elde ettiği güzel bir erkek yavrusu onu kesmeye götürüyor. Kurban etmeye götürüyor. Ya bunlar zor imtihanlar. Demek ki mutlak fena yermiş ki yani bunları yapabiliyor. Biz bugün malımızın hepsini değil yani hani Ebu Bekir Efendimiz gibi, Peygamber Efendimiz gibi az bir kısmını veremiyoruz. Candan deseler korkuyoruz. Canımızı vermek zor geliyor.
Hele demekten evladımız, korkuyoruz, yorgunluktan korkuyoruz, her şeyden korkuyoruz.
Tabii hele evladımız deyince ama akan sular duruyor, evladımızın tırnağına zarar gelsin istemiyoruz. İstemiyoruz ama Allah emrediyorsa, Rabbimizden geliyorsa emir, hiçbir ilgi ve alaka, ilişki Rabbimizin şeyine engel olmayacak. Dedik ya bu konuşmamızın başında, Hristiyanlar bunu beceremedikleri için demişler toptan bırakalım dünyayı da. Zor gelmesin biz hani. Hanım olmasın, çocuk olmasın, mülkümüz olmasın ki. Ama imtihan bunlar olmadan değil. Hani bizde bir söz vardır. Bekarlaşın derler ya, bekara karı boşamak kolay gelir. Ha, olmadığı için feda ederim der yani. Halbuki evli bir insan ne kadar zordur değil mi? Bu süreç ailesine çok kıymet verdiği için. Yani canından bir can olduğu için. O yüzden İslamiyet diyor ki böyle sahip olmadan değil. İmtihan nerede? Hepsine sahip olacaksın. Ailen olacak, malın olacak, canın olacak. Ama yeri geldiği zaman sağlıklısın. Diyeceksin kardeşim Allah yolunda cihat mı gider canımı veririm. O canı Allah verdi diyeceksin. Hastayken, kanserliyken hani zaten hani ölmek için bahane aramak için değil. En sağlıklı zaman, en genç, en dinç zamanında. İşte Hanzala bin Rebi radıyallahu anh evlenmiş. Daha gusül alamadan cihada katılmış münafıklardan olmamak için. Allah mal istiyor. Yani bırakın fazla vermeyi, zekatı verebilsek O bile büyük başarı bugün. Zekatını veren insanlarımız son.
Hem her şeyimiz var gibi, hem de hiçbir şeyimiz yok gibi.
Yok gibi, çünkü bütün ilgi ve alakamız bu dünyaya. Masifaya kalpten bağlanınca her şeyin bereketi kaçıyor. Çocuğumuzun bereketi kaçıyor. Çünkü biz çocuğumuza Allah'ın emaneti olarak o gözle baksak, Allah-u Teala o çocuğun eğitimini, terbiyesini üstlenecek. Bizim adımıza onu eğitecek. Gönlüne efendim rahmet, merhamet verecek. Ama biz çocuğa kendi malımız gözüyle bakıyoruz. Çocuğun hayrını görmüyoruz. Çünkü bütün malımızı, mülkümüzü ona bağışlıyoruz. Allah için harcamıyoruz. Hepsini de mesela ailemize feda etmeye kalkıyoruz. Hep böyle çarpık ilişkiler, çarpık sevgiler. İslamiyet bunu düzeltiyor. Bunları seveceğiz şüphesiz. Ama hiçbir Rabbimizin sevgisinin önüne geçmeyecek. Hiçbir ilgi Rabbimize olan efendim ilişkimizin önünü kesmeyecek.
Kapatmayacak.
O yüzden bunu söylüyor İmam Rabbani Hazretleri.
Şimdi masivadan kurtulmak dedik. Allah'a yönelmek dedik. Dünyevi dünyadan bir hak dünyasına yönelişten bahsettik.
Eyvallah.
Hocam, mektubatımızın ilk başından biraz bahsettim ki belki radyosunu yeni açanlar vardır. Böylece demiş, kevni izler kalp aynasından tamamıyla silinir ve eşyadan herhangi bir işe karşı ne sevgiye dayalı ilgi ne de ilmi ilgi, hiçbir şey kalmaz.
Hani kevni izler dediği bu dünyaya ait kainatın izleri artık gönlümüzde bir kıymet taşımaz. Herhangi bir yer tutmaz. Bütün ilgimiz, muhabbetimiz Rabbimize olur. Şimdi bugün bazı modern arayışlar var. Maalesef üzülüyorum ben şimdi. Hani bu Budizm'dir, yogadır. Diyorlar ki efendim işte tamamen bir nirvana'ya ulaşacaksın. Gönlündeki bütün acıların sebepleri dünyaya olan ilgidir. Bu ilgileri tamamen koparacaksın. Ondan sonra nirvana'ya ulaşınca, boşluğa ulaşınca mutlu olacaksın. Nice insanımız da bu batıl efendim uygulamanın peşinden gidiyor. Dünya kadar para harcayıp yoga yapmaya, bilmem ne yapmaya, işte bu dünya ilgilerinden kurtulmaya çalışıyor. Bak, İmam Rabbani ne güzel söylemiş. Tabii tasavvuf işte bunu çok daha fazlasıyla başarıyor. Yani insanı dünyadan mahrum etmeden, aile sevgisinden mahrum etmeden, yetecek kadar gıdadan, besinden, kıyafetten, evden, binekten mahrum etmeden tasavvuf kültürü bize bu hali kazandırıyor. Aynı Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh gibi, değil mi? Ashabta bakıyoruz. Yeri geliyor bütün malından mülkünden çıkıveriyor. Ne terk ettin diyor çoluğuna çocuğuna. Allah ve Resulü'nü terk ettim diyor Ebu Bekir Efendimiz. Ve bunu sadece bir kere yapmıyor, onu da söyleyeyim. 3-5 kere yaptığı, biz bir kere yaptığını zannediyoruz da çok yapmış bunu. Allah tabii daha çok vermiş onun yerine. Şimdi tabii tasavvuf diğer batıl efendim sistemlerde olduğu gibi her şeyi terk et de bir Hint fakiri gibi yarı çıplak sokaklarda dilenci gibi gez demiyor. Müslüman gibi. Asgarisine diyor Allah Resulü. Diyor ki iyi binek, geniş ev, Salih Hanım bir müminin saadetindendir diyor. Bak tarifi yapmış askeri şeylerimiz, bir ailemiz. Efendim bizi sıcaktan soğuktan koruyacak genişçe bir evimiz, iyi bir bineğimiz. Bunlar zühde aykırı değil. Dinin felsefesine, dinin hedeflerine aykırı değil, tam tersine. Din bu konuda bize yardımcı oluyor. Bunları elde etmemiz, evlenmek, Allah Resulü'nün sünneti, işte evlenene ve ev alanına Allah yardım eder der. Bizim Türk toplumunda bir atasözü bile gelişmiş. İslamiyet ve bidayı tasavvuf bu ilişkileri en sağlıklı şekilde nasıl efendim geliştiririz? Rabbimize bütün kalbimizi nasıl açarız? Masivaya olan sevgiyi nasıl sıfıra indiririz? Bunun yolunu bize çok sağlıklı öğretiyor. Eğer bunu bize İmam Rabbani söylemese, bunu bir sıradan adam söylese yanlış anlayabiliriz bunları biz de. Tamam kardeşim, madem ben de masivadan ilgimi kesiyorum, hadi hanım bana Allah'a ısmarladık, ben Ağrı Dağı'nın tepesine gidiyorum diyebilirdik. Ama İmam Rabbani'nin hayatına baktığımızda onun da İmam-ı Masum gibi bize hediye ettiği, değil mi? Çok büyük bir Allah dostu var. Oğlu ama onun yanına sonra halifesi de olmuş. Onun yerine de geçmiş. Ailesi var. Malı var, mülkü var ama gönlünde bunların bir ağırlığı yok. Yani Hazreti Mevlana bunu çok güzel anlatıyor. İnsan diyor gemiye benzer. Bu gemi diyor suyun üzerinde, değil mi? Güzel bir gemimiz olsa şimdi Amerika'ya da gideriz, Avustralya'ya da gideriz, hacca gideriz, her tarafa gideriz. Yani o gemi bizi her tarafa götürür. Ama diyor o gemi diyor dünyaya dalar da dünya sevgisini birazcık bir çatlak delik olursa ne yapar? İsterse bir parmak kadar delik olsun, koca bir gemi ne olur? Yavaş yavaş o su içine
her halükarda batacak.
Kesin batar. Ama hiç su sızdırmayan bir gemi düşünün. Bir çatlak dahi yok. Hiç su sızmıyor. Velev ki sızan su çok az olsun. Yani dünya olan sevgimiz az bile olsa şeytan bizi oradan tutar. Zaten şeytan bakıyor. Her insanın zaafını araştırır şeytan. Bu adamın niye zaafı var? Bu adam işte kariyeri çok önemsiyor. Kariyer için yapmacığı fedakarlık yoktur. Yani dini de inkar eder, hakkı da inkar eder, faiz de yer, efendim rüşvet de yer, tabaspus yapar. Ha, onu oradan yakalıyor mesela. Başka bir insan kadına kıza düşkün. Onu oradan yakalıyor. Başka bir insan malın, altının kölesi olmuş. Her gün altınlarını saymak, parasını saymak ona zevk veriyor. Onu oradan yakalıyor. Ha, bu ilişkilerimizi kestiğimiz zaman şeytan bize girecek kapı bulamıyor. Ya diyor para puldan bu adamı efendim kandırmaya çalışsam para pul sevgisi yok. Efendim cinsiyetle cinsellikle yaklaşsam burada harama sevgisi yok.
O zaman insanın kendi iradesini çok tanıması gerekiyor hocam. Yani zaten, zaaflarını bilmesi lazım zaten, şeytanın nereden yaklaşacağını.
Zaten tasavvuf bize bunu öğretiyor. Zaaflarımızı, efendim iyi taraflarımızı, ruhumuzun gücünü bize tanıtarak ruhumuzu güçlendirip nefsi tamamen kontrol altına alıp onun tamamen etkisiz hale getiriyoruz. Öldürmüyoruz. Etkisiz hale getiriyoruz. Ve nefis bir daha böyle harama göz atamıyor. Harama karşı sevgi besleyemiyor. İşte İmam Rabbani Allah razı olsun bize bunları hatırlatıyor. Buraya nereden geldik? Hani bugün uzak doğu şeyler falan bunu becermek istiyor. Başaramıyorlar tabii. Şöyle başarıyorlar. Yani sefalette başarıyorlar. Hem bu dünyadan mahrum kalıyor. Açlık, susuzluk. Hem de ahirette Allah'ı kaybediyorlar. Çünkü hepsi Rabbimizi unutmuş. Sağlık olmak için, kafayı boşaltmak için, stresi yenmek için uğraşıyorlar. Hem tam başaramıyorlar, hem ahireti kaybediyorlar. Halbuki İslamiyet, İmam Rabbani Hazretleri, bak bütün ilgileri koparacaksın diyor. Sevgileri koparacaksın, onu daha üst bir varlığa bağlayacaksın. Nedir o daha üst varlık?
Cenab-ı Rabbimiz. Hak.
Ona bağladığın zaman sen merak etme. Bir adamın Allah ile ilişkisi güzelse, herkes ile ilişkisi güzeldir. Hayvanatla ilişkisi güzeldir. Beyazlı bir İslam Hazretleri bir gün bir yerden bir yere giriyor devesiyle. Bir ağacın altında biraz mola vermiş. Birkaç belki lokma yemiş. Tekrar 5-6 saatlik uzun bir saat ya namaz molası verdi ya başka bir ihtiyaç molası verdi. Bir de bakmış ki çıkınının kenarında 2 tane karıncacık. Eyvah demiş. Ben bu karıncaları yerlerinden, yurtlarından, ailelerinden uzak kıldım. Aldım bu hayvancağızları. Onlar karıncalar orada demek ki çıkına girmişler. Orada kalmışlar. Tekrar çöl şartlarını düşünebiliyor musun? Hani böyle arabayla falan da değil. O 5-6 saatlik uzun yolculuğu geri gitmiş. Niye? O 2 tane karıncacık ölmesin. Çünkü karıncalar ancak kendi kolonilerinde hayatta kalabiliyorlar. Uzakta olunca ölüyorlar. İşte bak Allah'la dostluk güzel olunca karıncanın hukukuna da dikkat ediyorsunuz. Ben diyorum biz olsak ne yapardık herhalde? Üf derdik. Bir püflerdik. İki karıncacık orada yabancı bir yerde aç susuz ölürlerdi. Çünkü karıncalar ancak kendi koloni içinde yaşayabiliyorlar. İşte Allah'la aramız iyi olursa merak etme karıncayla da alakan çok iyi olur. Fille de karıncayla da eşinle de çocuğunla da alakan harika olur. Ama önce o Rabbimizle olan ilişkiyi çok sağlam kurmamız gerekiyor.
Yaratanı sevince yaratılan da seviliyor.
Eyvallah.
Hocam. 153. mektupta Hacıgan'dan mektuplar programında İmam-ı Rabbani Hazretlerinin izinde ve Profesör Doktor Süleyman Derin Hoca'nın açılımlarıyla beraber ilerliyoruz efendim. Erkam Radyo'nun dinleyicilerine de selam ediyoruz tekrar. Belki radyosunu yeni açanlar vardır.
Eyvallah.
Hak Subhanehu dışında hedeflenen ve İstenilen bir şey olmaz. Yoksa iş gerçekten çok zor olup beyhude uğraşmaktır. Yani masivadan kurtulmak, Allah'a bağlanmaktan bahsettik. Belli evet, konular anlatıldı. Burada bir bağlantı yapmış, sonra bir söz paylaşmış. Zan haktan hiçbir şeyin yerini tutmaz.
O söz demeyelim, ayet-i kerime.
Ayet-i yani, kerimeymiş, evet.
İnsan Allah'tan başka bir zannın peşine... Çünkü bu dünya fani, zan gibi, vehim gibi. Yani siz işinizi çok seviyorsunuz. İyi bir doktor, iyi bir mühendis, iyi bir avukat olmak için bütün vaktinizi, yatırımlarınızı ona yapıyorsunuz. Halbuki bunlar yarın öldüğümüz zaman son nefeste belki başımıza bela bile olacak. Diyelim ki kötü bir avukat oldunuz, kötü bir doktor oldunuz, kötü bir mimar, kötü bir hatta cami hocası oldunuz. Aman Allah'ım, hastalığa girecek hakkını almak için o savunduğunuz, hakkını yediğiniz pek çok davalısından sıraya girecek. Cemaat belki sıraya girecek. Ver bakalım hoca efendi hakkımızı, bize iyi namaz kıldırmadın, iyi vaaz etmedin falan filan diye. Şimdi en ufak bir ilgi, bir alaka kaldığı sürece bu büyük nimetten mahrum kalıyoruz. O yüzden diyor ki zan haktan hiçbir şeyi şeyinin yerini tutmaz. Yani o sevdiğimiz o zanlar var ya, hepsi vehimdir. Mevlana Hazretleri buyuruyor ki sabah diyor çocuklar çıkarlar evden. Değişik mahalleden çocuklar toplanır bir işte efendim arazide. Kimi diyor doktor olur, kimi polis olur, kimi tüccar olur, paralar döner aralarında, kimi hasta olur, doktor tedavi eder falan falan. Hani hepsi meslek sahibidir çocukların. Ama diyor akşam hepsi eve diyor aç döner. Anne su ver, ekmek ver diye koşarak geri. Hani siz gündüz oynuyordunuz. Sen doktordun, sen işte polistin, sen askerdin. Faydası olmadı. Hepsinin karnı aç. Bunun gibi diyor. Bu dünyada bizim karnımızı doyurduğunu zannettiğimiz işler, güçler, evler, şunlar, bunlar ahirette bize faydası olmaz. Ahirette bize faydası olacak tek şey var. Muhabbetullah, marifetullah. İmam Gazali buyuruyor ki bu dünyadaki mesleklerin hiçbiri ahirete faydalı olmaz diyor. Çok iyi doktor olsak, cerrah olsak ahirette kimse hasta olmayacak ki gidip tedavi etsek. Çok zengin tüccar olsak ahirette ticaret yapamayacağız ki. Her şeyi orada bedavadan ağzımızı salkımlar zaten sarkacak. Her şeyi enerji sarf etmeden, para vermeden bedavadan alacağız. Mühendis olsan Rabbimiz ol deyince bütün saraylar, köşkler kendine oluverecek. Hesap etmeye, efendim taşa tuğlaya ihtiyaç yok. Ama diyor muhabbetullah, marifetullah, onların orada faydasını göreceğiz. Bunlar diyor, bu yani tasavvufun bize öğretmeye çalıştığı o ilimler var ya, marifetullah ilmi, orada artarak devam edecek diyor. Bırakın faydasız olmayı. Orada şimdi Allah'a olan bir sevgimiz var bu dünyada bizim. Tasavvuf veya daha İslamiyet diyelim de, yani tasavvuf daha çok bu konuya temerküz ettiği için. Ahirette Allah sevgimiz yok olmadığı gibi o nimetleri görünce, Rabbimizin cemalini görünce daha da artacak. Her gün artacak. Marifetimiz her gün artacak. İyi ki diyeceğiz ki dünyada bu ilimlere, bu irfana sahip olmuşuz diye Rabbimize şükredeceğiz. İşte bu zan dediği ahirete faydası olmayan ilgiler, sevgiler, halbuki hakikat olan şeylerse ahirette bize faydası olacak ilimler, muhabbetler, Allah'ı sevmek, peygamberi sevmek. Bir önceki mektubu hatırlarsanız, bir önceki haftada şeyden bahsetmiştik biraz sanki. Hani bir şey efendi, bir tane seyit var mecliste, bir meczup gelip baş köşeye oturunca, tabii seyit biraz rahatsız oluyor falan, diyor oradaki yani şey efendi veya önde gelen zat, sana olan sevgimiz peygamberden dolayı ama diyor bu meczup olan sevgimiz Allah'tan dolayı, ki böyle ikisini hani böyle Allah sevgisiyle peygamber sevgisini karşı karşıya getirmek gibi bir gaflette bulunuyor. İmam Rabbani bunu hatırlarsanız kabul etmiyordu. Böyle bir şey olmaz. Biz peygamberimizi de Allah için seviyoruz. Peygamberi sevmek de Allah'ı sevmek demek. Bu iki sevgi birbirine ayrı veya zıt değil demiştik. O yüzden inşallah bunları, bütün bu sözleri tabii İmam Rabbani'nin büyük konteksti içinde okumamız gerekiyor. Tek bir söz alırsak yanlış anlayabiliriz. Bütün ilişkileri keselim. Bu cümleyi tek başına alsak belki bir dağda rahip olmamız lazım. İslamiyet buna izin mutlaka vermiyor. İmam Rabbani de buna izin vermiyor. Zaten hayatı da önümüzde. Bu şekilde anlamak lazım.
İki güzel, aslında bir tane birbirine bağlı iki güzel söz yazmış İmam Rabbani Hazretleri. Sevgiliye ulaşmaktan seni engelleyeni bırak. Seni oyalayan ister çirkin olsun, ister güzel.
Şimdi ne demek? Allah'a giden, hani İmam Gazali'nin örneğini vermiştik. Çok da güzel oturdu bugün. Elhamdülillah. Allah dostlar birbirlerini böyle destekliyor. Allah-u Teala bize at gönderdi. Harika bir Arap atı gönderdi. Sarayına gideceğiz ya. Aman Allah'ım at ne güzel. O atın güzelliği, o kaftanın güzelliği efendim. Villamızın çok hoş olması. Oturup villamızın bahçesinde böyle güneş batımında çay içsek ne güzel. Ama hizmet var, bekliyor bizi. Ya şimdi hizmete gitmesek de olur. Başkası gitsin. Bak ne oldu? O güzel evimiz, güzel eşimiz, güzel arabamız, güzel çocuklarımız. Aman çocuklarımın işte eğitimini, istikbalini kurtarayım, ona bir daire alayım. Hep bunlarla uğraştık. Ahirette kaybettik. Veya tam tersi. Çirkin de olabilir bazen. Allah'tan. Bu ne demek çirkinlik? Ya da Allah'tan gelen belalar. Hani sen çirkin değil de bizim bakışımızdan çirkin. Allah bizi hastalıkla imtihan etti. Fakirlik verdi. Aman Allah'ım fakirim de işte şuydu da buydu. Sabah akşam her yerde şikayet edip ağlıyoruz. Param yok, şu yok, yok bu. Veya Allah ufacık bir hastalık verdi. Şekerim vardı, tansiyonum vardı işte falan. Bütün gündemimizi hastalıklarımız, bütün gündemimizi çocuğumuzun bize ilgilenmediği, evladımızın bize bakmadığı falan. Böyle çok insan var. Piyasa şöyle bir çıksanız, sağınıza sonuna baksanız. Bizi Allah'tan alıkoyan daha çok nimetler maalesef. Hani nimetler daha çok alıkoyuyor. Onu da söyleyeyim buradan. Ya hastalıklarda...
İnsanın başına ne gelirse insan mızmızlanıyor hocam.
Yani hastalıklar da alıkoyuyor ama fakirlik, hastalık onlar daha az alıkoyuyor. Niye? Çünkü fakirlik ve hastalık insanda gönül kırıklığı yaratıyor. Gönlünüz kırık, paranız yok, hatırınızı kimse saymıyor. Hastasınız efendim işte, o zaman Allah'a dönüyorsunuz. Nispeten bu çirkin...
Eksi durumlar ya hocam.
Çirkinlikler nispeten Allah'a daha çok götürüyor. Hı-hı. Ama bir insanın hesabı kabarık, evi güzel, arabası güzel, çevresi geniş. Oho, onun haşa Allah ile hiçbir... Diyor ki ya Rabbi, ben fakirken sana çok ibadet ederdim ama... Şimdi kusura kalma artık, benim evim de var, her şeyim de var, tanıdık çevrem de çok genişledi. Ben şimdilik sana ihtiyacım yok, haşa. Bu ne kadar bir küfranı nimettir. Allah'ın verdiği nimetleri Allah'a karşı nankörlükte kullanmak ne büyük bir zulümdür. Bunu bir tefekkür etsek.
Bu iki ortağın birinin birini dolandırıp kaçması gibi.
Yani şimdi böyle olunca muhterem Doğan kardeşim, çirkinlikler ve güzellikler bizi Allah'tan alıkoymasın. Hay güzel olmuş alıkoyan. Ha çirkin olmuş. Sen değil mi ki hedefinden mahrum kaldın, hedefine ulaşamadın. İkisi de diyor senin için kötüdür. İkisinden de kaçman gerekir. Hakikaten çok harika bir tavsiye ya. Belki bugünkü en güzel bu şiir oldu İmam Rabbani'den. Seni Allah'tan alıkoyan ne varsa ondan vazgeç. Ya Rabbi vazgeçerdim. Hastalıktan, fakirlikten vazgeçeyim ama güzellikten nasıl vazgeçeyim deme. Güzel de olsa seni engel mi Rabbine ulaşmaktan? Onu terk et diyor.
Yegane maksadın Hak Subhanehu olduğuna inanman gerekir. Onun sevgisiyle birlikte olursa her şey faydalı, yoksa zararlıdır.
Bizim hani birazcık uyarmaya çalışmıştık ya okuyucularımızı. Esasında mektubatın hepsini okuyunca bizim uyarı yapmamıza da gerek kalmamış. Bak burada ne diyor? Senin diyor yegane hedefin Rabbini sevmek, Hakk'ın yolundan gitmek olsun da bu olduğu zaman diyor, neyi sevsen faydasını görürsün. Çünkü sen bir şey Allah için seviyorsun. Hani mesela bir insan vardır. Şimdi bu sık sık bunu söylüyor, hatırlatıyorum kıymetli dinleyicilerimize. Musa Topbaş Efendi Hazretleri çok güzel bir şey anlatıyor kendi hayat hikayesinde. Ben tarikata girdim diyor. Önce diyor dünya gözünden sıfırlandı. Hiçbir sevgisi kalmadı artık. Hiç dünyaya bir meylim kalmadı. Ama diyor dünya bana tekrar sevdirildi. Sevdirildi de ne için? Yiyeyim, içeyim, gezeyim, keyfime bakayım diye değil. Allah için sevdim dünyayı diyor. Allah yolunda infak etmek için. Ki Musa Efendi Hazretleri'nin o cömertliği zaten dillere destan olmuştur. İkram etmediği bir insan, tuğla koymadığı bir cami neredeyse yani görüp de işitip de yoktur. Dünya için değil, Allah için sevmiş, faydasını görmüş. Ama sen Allah'ı sevemez, onu tek hedef haline getiremezsen, istersen cami yaptırmayı çok sev, yine fayda göremezsin. Niye? Cami yaptırsın da benim ismim yaşasın, şöhretim yayılsın, Hacı Efendi çok cami yapmış desinler. Bu Hacı Efendi işte çok hayır yapmaya meraklıdır desinler diye yapmış olursun. Cami yaptırsan bir faydasını göremezsin. Çünkü Allah-u Teala senin riyakar olduğunu bilir, ona göre mükafatını keser. Bu sebeple muhterem dinleyicilerimiz, bu son söz çok güzel oldu. Mektubu da çok güzel özetlemiş oldu. Önce Rabbimiz yegane hedefimiz olsun. Yegane hedefimiz Rabbimiz olunca ailemizin de, çocuğumuzun da, paramızın da, mülkümüzün de faydasını görürüz. Ama çünkü onları Allah için seviyoruz. Allah için sevmek demek, Allah için yeri geldiğinde hepsinden vazgeçmek demektir.
Tabii ki.
Ama Allah için sevmezsek, yani neyi seversek sevelim, dini bir umdeyi bile sevsek, içinde Allah rızası yoksa, bundan da zarar görürüz. Yani dediğim gibi adam cami yaptırır, ismini koydurmak için yaptırmıştır. Ne bileyim okul yaptırır, aman ismim meşhur olsun. Hatta böyle duyuyoruz bazen. Bazı insanlar kimsenin görmediği, bilmediği yerde bir şey yaptırmak istemiyor. O zaman ismim duyulmaz diyor mesela. Afrika'ya bir cami yaptıracak. Halbuki daha çok insan orada ibadet edecek. Belki orada hiç cami yok. Yok diyor, şöyle dört yol ağzı olsun. Herkesin gelip geçtiği bir yer olsun ki. Yani 3 lira harcıyorsam 13 liralık reklam yapmış olayım diyor. Bunu İmam Rabbani çok güzel özetlemiş oldu. Yani dua edelim Rabbimize, niyaz edelim de bu güzellikleri biz yaşayalım. Yani Allah'ta tam fani olma. Bütün ilişkileri masivayı gönlümüzden atma. Olan ilişkiyi de Allah için yapma, ilişkiyi kurma faziletini hepimiz kazanalım inşallah.
Allah razı olsun. Kıymetli hocam, Süleyman Derin'e bugünkü programa yapmış olduğu katkıdan da dolayı çok teşekkür ediyorum. Ve ben Doğan Akın, Süleyman Derin hocama elimden geldiğince, dilim döndüğünce yardımcı olmaya çalıştım. Siz kıymetli dinleyenler, bize kulak verdiğiniz için size de çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Erkam Radyo'da Bir Hacıgan'dan Mektuplar programında daha inşallah görüşmek üzere. Selam ve duayla.